Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhaba Murat.
Merhaba Murat.
Ve büyük gün geldi. Senenin son gündemindeyiz.
Evet, senenin sonunu denk getiremedik gündeme ama
evet.
2014 tarihli son gündem bu.
Evet, ama bir şeyi denk getirdik Levent abi. 100 bin aboneyi denk getirdik.
Evet, YouTube kanalında aslında böyle bir plan yoktu.
Yoktu.
Sonra bir ara bir baktık ya bu bayağı yükselmiş. 99 bin falan olmuş. Keşke 100 bin olsa dedik. Ben biraz işte duyuru falan yaptım. Paylaşan arkadaşlar oldu. Sektörden arkadaşlar destek gösterdiler. Sağ olsunlar, paylaştılar. Evet, bu 27-26 Aralık. Cuma günü itibariyle YouTube kanalına 100 bin aboneyi bulduk.
Evet, 100 bini küsür şu an.
Evet, abone olan herkese teşekkürler. Önemli bir şey, kolay bir
öyle,
şey değil.
Öyle.
Dünyada da önemli. YouTube plaket gönderiyor.
Evet, bakalım, bekleyeceğiz.
Bize de gelir herhalde. 100 bin kişinin abone olması kolay bir şey değil.
Değil.
Bir de 100 bin kişiye teşekkürler abone oldukları
şey
için.
Şey yapmadık, hani 100 bin olsun diye bir ekstra çaba sarf etmedik.
Hediye vermedik, para vermedik. Şey yapmadık, şu son işte şu 99 bini 100 bine tamamlayalım dışında öyle hani sosyal ağlardan falan ne olur benim kanalıma abone olun falan da yapmadık. Kendileri abi, kendi istekleriyle.
Yani zaten hani hiç söylemesek senenin başında olacaktı.
Ocağın ilk haftası olacaktı.
1-2 hafta sonra evet. Olacaktı. Biz bari dedik hani 2014'ü öyle kapatalım.
Evet, anlamlı olsun.
Şeyler futbol istedik. Maçlarında olur ya, devre arasında böyle 1-0 önde girmek gibi bir evet, moral
evet,
olsun.
Evet. Güzel oldu. Bizim için de hoş bir başlangıç oldu. Yani yılbaşına gelmesi güzel oldu. Hesaplama olarak da kolay olacak şimdi. Hani 2015 sonunu görürsek eğer ya ne kadar artmış falan hesaplamak
evet,
kolay
yuvarlak olacak.
Şimdi 100 bin ya 200 bin mi yapalım 2015'te?
200 bin olması lazım, evet.
Umarım olur.
İnşallah.
1 milyon olmaz.
Yok, o kadar da değil.
Şimdi biraz da YouTube dışındaki şeylere mi ağırlık versek ama?
Ya şey de 70 bini geçti sonuçta. Hani Facebook falan. Evet. Twitter de fena gitmiyor. Yani sosyal ağlarda iyiyiz genelde.
YouTube'un Facebook'tan falan yüksek olması çok güzel.
Öyle. Tabii.
Çok güzel.
İçeriğin ana tüketimi orası. Bir de bu şeyin de katkısı. Sonuçta YouTube'da bizim içerikleri herkese gösterdiği için hani evet. Ekstradan related content vesaire evet. Derken bayağı bir insan topladı.
Tekno Seyir'i normalde bilmeyen kişilere erişiyorsun.
Evet, öyle oldu.
Tabii.
O yüzden
şey güzel Murat. Şimdi biz geçen haftaki gündemde de söyledik. Şimdi YouTube'da hani kanala abone olun falan diyoruz. Biz o abone listesine erişemiyoruz. O adresleri göremiyoruz. Hani o insanlara bir spam falan yapamıyoruz.
Yok.
Mail'i onlara YouTube atıyor. Dolayısıyla hani iyi bir şey. Şey tehlikesi yok. Spam tehlikesi. Benim adresimi satarlar tehlikesi yok abone olan için.
Doğru. 100 bininci abone şerefine Levent abi senden kuru fasulyecinin adresini istiyorlar.
Tavuk dönerle yırtacaktık.
Biz bilmiyoruz ki kim olduğunu. Dediğin gibi göremediğim için ben 100 bin kim olduğunu bilmiyorum.
Ya bir de anlık istatistikleri görmen
görmüyorsun,
zaten mümkün
evet,
değil.
Görmüyorsun.
Bir süre
evet.
Sonra güncelleniyor falan.
Geç güncelliyor.
Evet. Ya bir fasulye yedik olay oldu. Şimdi hayır bir de şey diyeceksin şimdi ya filanca yerde yedim diyeceksin. Muhakkak şöyle orası iyi değil ya falan olacak. İçine sürüklenmeyelim. Bir kuru fasulye cehennemine sürüklenmeyelim yavaş yavaş ya. Bir porsiyon fasulye uğruna. Ben abicim Vatan Caddesi'nde mi ne fasulye diye bir yer acıkmıştım. Vergi dairesinden çıktım zaten. Şeyimdi, vergi dairesinden çıkan bir insan olarak hayatım kararmış. Tam vergi dairesinin karşısına fasulyeci açmışlar. Orada yedim. Beğendim. Yani ben şu ispir fasulyesi mi ne diyorlar? Yuvarlak. Daha yuvarlağımsı oluyor. Yani seviyorum. Güzeldi. Ama niye bu teknoseyirin haftalık gündemine nasıl geldi ben hala anlamış değilim.
İşte senin çok hoşuna gitmiş demek ki. Bayağı üzerine konuşmuştuk.
Tabii.
Ya herkes sorup duruyor. Kendimiz evde yapalım yiyelim yeter.
Can'a söyleyelim bir video çeksin.
Ya değil mi? Fasulye yap.
Akşamdan ıslatacak mı ne yapacaksın? Onun da bir sürü şey var. Tri var. Güzel bir fasulye yapalım, yiyelim.
Evet, bu da açığa kavuşmuş oldu.
Hayır, şimdi bunu konuşturuyorsunuz. Sonra insanlar diyor ki abi biz bunu gece 2'de dinliyoruz. Şimdi bu saatte fasulyeyi nereden bulacağım? Bir de o var. Onlar da kusura bakmasın, bir daha işte 2014'le birlikte bu fasulye konusu da kapanıyor. Yemek zaten gündemde, yemek konusu bitsin artık.
Evet. Ayrı bir yemek gündemi mi çeksek aslında?
Ya bizim bu hafta neler yedik? Makarnex'ten falan ibaret ya.
Ucuzlar
şey yok ki. Şu şeyci kebap, karşıdaki uyduruk kebapçı falan.
Evet, teknoseyir.com adresimiz.
Evet.
YouTube'dan da hala abone olabilirsiniz.
Twitter'da, Facebook'tayız.
Aynı isimle.
Evet.
Takip edebilirsiniz. Evet, gündeme geçiyorum.
Şimdi en başta hatırlatmak lazım. Batı dünyası Noel tatiline girdi.
Evet.
Bu hafta gündem kısıtlı.
Öyle.
Çünkü tatildeler.
Kısa sürecek. Bir buçuk saatte biteriz.
Teknoloji gündemi zaten yurt dışı odaklı oluyor
tabii,
genelde.
Tabii, yurt dışından haberler yok. Türkiye gündemi de yoğun.
Yoğun,
ondan
evet.
Ondan bahsedeceğiz. Yurt dışı zaten Sony'nin işte interview filmi üzerine kurdu. Ondan o ben o olayı takip etmekten yoruldum ve bıraktım. Ama yani pazar günü bıraktım. Çünkü biz cuma günü zaten konuştuk. Fakat cuma günü biz bu kaydı yaparken o olaylar gelişiyordu. Obama televizyondaydı biz kayıt yaparken. Meğer o konuları konuşuyormuş. Sesini açmamıştık. Falan filan. Ben yani pazar günü daha iki günde bezdim. Interview haberlerinden. Ama hala geliyor haber. Konuşacağız maalesef. Önemli bir durum. Biz de konuşacağız yine.
Evet. Bizde gündeme zaten bir konu bomba gibi düştü. Elektronik bilgisayar gibi cihazlara yeni vergi gündemde. Hatta bunun işte şeyi
nedeni tartışılıyor.
Evet, Vestel bir rapor hazırladı. Vestel öncülüğünde işte Telpas'ı bilmem kim, bir sürü yerli üretici montajlar.
Ama Vestel öne çıkıyor hep.
Ama Vestel başında, evet.
Şimdi orada sen çok güzel bir şey söyledin. Evet, Vestel... Ön ayak olduğu için galiba adı tek onun adı geçiyor ama bu işin işte talep edilen, önerilen
koruma
tedbirleri talebi falan internete sızdı.
Sızdı.
Vestel dışında bir başka firmalar da var.
Var. Telpa işte, General Mobile.
General Mobile'ı üreten firmalar.
Onlar ama etiketçi firmalar. Onlar nasıl buna girdiler, ben hayret ediyorum.
İşte onlar da sonuçta bu şeyin içinde ama ateşi... Hani FRP, RPG tabiriyle agroyu şey çekti. Vestel evet. Çekti. Hani biz belirtmiş olalım.
Sonra bakan çıktı, konuştu hatta bunun üzerine. Hani 2 ay diye süre verdi. Hani 2 ay içinde gelecek bu şeyler diye ama burada bir teknik bir problem var. Şimdi kimisi de şey diye eleştiriyor. Ya bu vergiler hani devlete para lazım. Oradan da telefondan
icat
edildi ama bu pek öyle gözükmüyor. Çünkü bakan anti-dumping denen bir kelime kullandı, terim kullandı.
Şimdi genelde radarlardan kaçtı o
evet,
terim.
Evet, şimdi zaten şu var, devlet vergi istese zaten bir sürü vergi koymuş, onlara zam yapar ya da işte ek vergi çıkarır. İşte ne yaptı? Evet. Şu şey yoktu mesela eskiden, yanında getirdiğin telefondan şimdi haraç alıyor devlet biliyorsun. Evet. Ona da zam yaptılar sonra mesela geçen sene.
Özel vergi, geçici vergi falan filan bir şey çıkar.
Evet, yani anti-dumping teriminin geçmesine gerek yoktu. Bu bambaşka bir şey.
Evet.
O şu demek. Mesela Almanya Fransa'ya Mercedes satıyor. Kendi ülkesinde pahalı, Fransa'ya sattığında ucuz. Diyor ki Fransa, ya diyor bu Mercedes diyor kendi ülkesinde pahalı sattığı şeyi benim ülkemde ucuza satıyor. Benim işte kendi markaları...
Peugeot ile Citroen'i öldürüyor.
Öldürüyor. Bunun için Avrupa Birliği'nin yasaları var anti-dumping ile ilgili. Gidiyorsun şeye, şikayet ediyorsun Almanya'yı Fransa olarak. Diyorsun ki kardeşim bunlar böyle yapıyor. Araştırıyorlar. Doğru çıkarsa bakıyorlar. Almanya'da o ne kadar, Fransa'da ne kadar. Arada fiyat farkı mı var? Diyorlar ki Fransa'ya o fiyat farkı kadar vergi koyabilirsin. Bunun adı anti-dumping.
Zaten başvuruyu Dünya Ticaret Örgütü'ne yapıyorsun
aynen.
Sanırım. Yani hani bu devlete gidip direkt şey yapıyorsun.
Şöyle Avrupa Birliği kendi üyeleri içinde Avrupa tabii. Birliği'nde yapıyor. Bir de senin dediğin Dünya Ticaret Örgütü var bu işin içinde. Şimdi bizimkiler aslında hani bakanın konuşması tamamen buna yönelik de. Biz diyor hani burada bir haksız rekabet varsa bunu araştıracağız. Öyle bir fark oluşuyorsa anti-dumping yapacağız. İki ayda onun süresi. Yani her şeye topyekun vergi getireceğiz diye bir ifade yok burada. Hatta şöyle söyleyeyim, bu anti-dumping olayı marka bazında uygulanabiliyor. Yani Fransa Almanya'ya bütün elektronik ürünlerine öyle bir vergi koymuyor. Mercedes'e koyuyor mesela. Bunun gibi işte burada da Çin'e aynısı söz konusu. Fakat bu anti-dumping öyle bir şey ki bunun içinde siyaset var.
Tabii.
Mesela sen Çin'e bir ambargo koyuyorsun aslında ürününe. Onun gibi onun bir benzeri. Diyorsun ki senin vergin var, senin ürünlerin bizde daha zor satacak
aslında
artık.
Aslında bunun benzerleri sürekli yaşanıyor. Çok ya. Yaşanıyor. İran bize işte meyve alımını koyuyor. Kamyon, Rusya koyuyor. Bir şeyler
tırlar 5 dolar vergi koyuyor. Evet. Sen de ona bir şey vergi aynen. koyuyorsun. Tabii, tabii.
Bu elektronik olanı olduğu için bizim çok gündemimiz.
Mesela yani. Amerika'da bizim metal satışlarımıza koymuş. Oraya satılan metal, oradaki kendi üreticisi ayaklanmış. Bize anti-dumping vergisi uygulanmış. Şimdi bunlar misillemeli şeyler. Yani sen adamın malına bir siyaset şey koyarsan mi? O da ona yapıyor. Hadi şimdi burada şunu düşünmek lazım. Bizim mallarımıza bir şey birisi bir vergi de koydu da biz de ona mı cevap veriyoruz? Ya da öyle bir şey, duyum da alındı, bakın siz hani yaparsanız biz de yaparız mı deniyor. Ama bu olay hani şey değil. Bütün her şeye vergi
gözüktüğü
gelecek.
Gözüktüğü gibi değil.
Para, devletin paraya ihtiyacı var, ondan her şeye saldırıyor. O değil bu. Bu anti-dumping. Hani tesadüf değil. Adam 10 kere söylemiş. Hatta şey demiş, Amerika'dan biz ne pamuk mu ne alıyormuşuz bir şey. Onu bile saymış o listede. Yani böyle araştırıyoruz demiş adam. Hani bizim haksız rekabeti yaratan kim olursa olsun bulacağız. Varsa işte o şeyi yapacağız. Ek vergiyi koyacağız. Ama şimdi buradaki soru şu. Bunun olabilmesi için yurt dışında satılan şeyin senin ülkende daha ucuza satılıyor olması lazım.
Öyle bir şey var mı? İşte ben de onu bulsam alacağım.
Ya Apple, Apple ürünleri mesela en başta iPhone. Türkiye'de her zaman daha pahalı.
Her şey daha pahalı.
Her şeyde. Yani. Bir tek kim ucuz? İşte şu televizyonda satılan Xperia. Biz hep bunu konuşuyoruz. Lan bu 250 liraya nasıl satılıyor?
Çakma. Evet.
Ama bak şöyle bir şey mi var acaba şimdi? Biz fiyatları, son kullanıcı fiyatı bakıyoruz da acaba vergiler hariç fiyatlar mı
karşılaştırıyor? O vergiler hariç oluyor.
Çünkü vergiler hariçse Amerika'daki fiyatıyla buradaki fiyatı belki yarışıyordur. Biz de biliyorsun vergiler deli gibi yükseltiyor.
iPhone her zaman pahalı. Hmm. Hem de çok pahalı. İşte Apple'ın bütün cihazları, bilgisayarlar da buraya dahil bu arada. Onlar pahalı. Vestel diyor ki özünde, biz diyor ne yaparsak yapalım bu Çinlilerden daha ucuza mal edemiyoruz.
Doğru.
Bu Çinliler diyor da bir de yalan söylüyorlar. Yani bunlar Çin hükümetinden destek alıyorlar, fiyatlarını düşürüyorlar. Biz böyle bir rekabette bulunamayız. Biz fiyatlarımızı bu telefonlar seviyesine çekemeyiz diyorlar. O yüzden onları evet. araştırın. Bu adamlar hile yapıyorlar. Onlar ek vergi versin. Çünkü hiç kimse gerçek maliyetini size yani hükümete, devlete bildirmiyor. Bunlar dumpingli fiyatlar. Vestel'in iddiası bu. Devlet de diyor ki ben bunu araştıracağım. Hı-hı. Ama şimdi nasıl olacak? Kimlere vergi gelecek, gelirse? Onlar şu an çok belirsiz.
Ya şimdi Vestel'in yani Vestel telefon üretmek zorunda mı? Ben Vestel'in telefon üretmesini desteklemek zorunda mıyım diyebilirsin. Hı hı. Ama bir yandan tabii ülke olarak telefon üretebilen bir üreticinin olması kazanç.
Öyle.
Hani onu sağlaman lazım. Ama ben vatandaşım. Ben de hani Vestel'in ceremesini ben mi çekeceğim? Kârda zararda ortağı mıyım Vestel'in de? Telefon aman satamıyorlarmış, destek olmalıyım diye. Hani ben vatandaşım. Ben çok derinde düşünme noktasında değilim. Keseme bakarım. Geçin iki yakama bir araya getirmeye
ya,
çalışıyorum.
Ya keyfine bakarsın en basit.
Ama devlet de şeyi düşünmek zorunda. Ya tabii şimdi birazdan işte yerli çip fabrikası falan konuşacağız. Ben elektronik yonga diye onu yazdım tabii. Da basın çip diye yazdı. Şimdi bunlar da stratejik önemi olan şeyler.
Öyle.
Yani bugün telefon ürettirdiğin üreticiye yarın işte daha tabletin anakartını üretirsin. İşte bilmem ne güdümlü roketin içine koyacağın devre kartını ürettirirsin falan filan. Hani halkın beklen. Halk cebini düşünür. Haklı adam çünkü birebir hani ev sahibiyle ay sonunda muhatap oluyor. Hı. Adam kendi kesesini düşünür. Ülke bütçesini düşünecek kadar derin düşünmek zorunda değil.
Ama o zaten devletin görevi. Ha, devlet uzun vadeli düşünüp.
Büyük resmi görmek zorunda. Ya bir orta yol bulunması lazım. Ben de hani Vestel aman telefon bölümünü kapamasın diye daha çok para harcamak istemiyorum. Bir halk olarak, kullanıcı olarak, tüketici olarak. Dediğim gibi kârda zararda ortağı değilim. Kusura bakmasınlar.
Öyle.
Yani zor bir durum. Burada devletin oynaması gerekiyor rolünü.
Öyle. Mesela bu dumping uygulamaları zaten yapılıyor. Ne yapıyor şey? Google kendi evinde Amerika'da telefonlar şeylerin, Nexus cihazlarının fiyatlarını düşük tutuyor. Zararı kendi karşılıyor. Bu da bir çeşit dumping.
Evet. Intel de yapıyor.
Evet, o da yapıyor. Mesela o Türkiye'de uygulansa Bizimkiler buna itiraz edebilir. Ya bu Google yüzünden, Google işte destek veriyor, fiyatını düşürüyor.
Evet, tableti i̇şte çok sen, ucuza satıyor.
Google'a şey, o Google bazında anti-dumping vergisi koyabilirsin.
Evet.
Dersin ki işte bu, sen $500 teşvik veriyorsun. Al sana $500'lık vergi. Hadi bakalım.
Evet.
Dolayısıyla bu olay hani şey için kötü. Ek vergi geliyormuş diye ilan edersen 2 ay içinde insanlara gereksiz bir panik yaratırsın.
Yaratıldı.
Yaratıldı da zaten.
Olur.
Millet belki ihtiyacı olmayan şey, ya para verecek, şey zam gelecek diye almaya kalkacak. Borca girecek, şimdiden takside girecek.
Şimdi basın da tabii ne kadar doğru iş yapıyor bilmiyorum. Hani doğru iş yapıyordan kastım hani bilerek, bilgi sahibi olarak yapıyor bilmiyorum. Yani bu haber ilk çıktığında LCD televizyon pahalanacak diye yıktılar ortalığı. Belki de hani almayı düşünen ama bir türlü kendini koltuktan kaldıramayıp kaldırıp da alışverişe gitmeyen adam koşa koşa gitti belki ya de.
Ben şey düşündüm, acaba dedim bu olay hani o kadar yanlış anlaşıldı ki, anlatıldı ki hani piyasayı canlandırmak için bir şey mi atıldı
bir
ortaya?
Bir de işte sene sonu falan geliyor falan, evet. Böyle bir kotaları dolduralım falan
alışverişi
diye.
Alışverişi canlandırmak için mi çıktı diye düşündüm açıkçası. Günün sonunda abi Vestel için bir PR faciası. Öyle bir nefret oluştu ki firmaya karşı. Evet. İki günde.
Tabii kendini çok zor bir durumda bıraktı. Ya da hani belki istemedi ama o duruma düştü.
Düştü. Şimdi ya resmen her yerde tepki var. Boykot çağrıları var Vestel'e evet. Karşı. Çünkü insanların hani tercihlerine müdahale ediyorsun. Yani sen onu alma benimkini alacaksın gibi bir o şey çıktı ortaya.
Tabii evet. Ve insanlar diyor ki ya hani üründe rekabet edemiyorsun. Böyle vergi bilmem ne oyunlarıyla bana zorla telefonla evet. Sattıracaksın. Hayatta da almam diyor insanlar. Almazlar da.
Öyle.
Yani Venüs ben görmedim, sen gördün.
Gördüm.
Fuarda gördün.
Aha.
Çok kötü bir telefon değil.
Değil.
Ne telefonlar gördük.
Evet.
Ama böyle teknolojiye meraklı hani bütün gün internette yok firmware takip eden, telefon rootlayan falan arkadaşlar.
Öyle tipler var.
Evet. Pek Vestel Venüs'ü düşünmez. Yani dünya markaları daha ilginç gelecektir, cazip gelecektir.
Kesinlikle. Ya ben şeyi anlamadım abi. Şimdi Vestel'i anlarım. Adamın fabrikası var, yatırımı var, üretimi var. Da Telpa'ya ne oluyor? Yani senin General Mobile'in burada üretilmedi ki. Yani
vardı evet, belki öyle planları.
Yurt dışından getiriyorsun.
Uzun vadede.
Yani orada sen de aslında Vestel'in kastettiği firmalardan birisin. Hani
şeyler. Artık her şebekenin de telefonu var. Turkcell'in T40'ı, 50'si.
Tamam, ZTE ile bir kısmı üretiliyor burada ama.
İşte hani kutusundan çıkar. Şimdi basın toplantısına gidiyorsun. Türk mühendisleri tasarladı falan gibi yalan sıkılıyor. Hani hiç alttan almayacağım. Yalan söyleniyor. Sonra kutuyu açıyorsun. ZTE logosuyla çıkıyor içinden telefon. Zaten aynı telefon ZTE'nin de portföyünde işte bilmem ne bilmem ne adıyla yer almakta. Burada sana Türk mühendisleri tasarladı falan diye söyleniyor. Ama biz aynı palavrayı başka ürünlerde, çok farklı ürün gamlarında da gördük. Yani adam dünyada satılan modemi Türkiye'de tasarlandı falan diyor. Bakıyorsun aynı modem Amerika'da işte ST, Thompson bilmem ne diye satılıyor. O zaman soruyor, bunu söylüyorsun şey diyor, yazılımını tasarladık biz diyor. Ona da dünya küçük.
Evet.
Amerika'da bir arkadaşımız oluyor aynı modemin sahibi. Adam yazılımın ekran görüntülerini falan gösteriyor. Aynı yazılım Türkiye'dekiyle. Biraz daha her bütün toprak katmanlarını açıyorsun şey çıkıyor. Türkçe ya, normal modemi evet. Dışarıdan aldık. İçinde de yazılımı zaten vardı. Biz Türkçe tercüme yap. Notepad'de welcome'a hoş geldiniz yaptık. Şey, Türkçeleştirdi. Olay ona gidiyor.
Evet.
Ama tabii bu olayın bir de özelinde şeyler var. Teknokentler,
tabii.
İndirimli ofisler, teşvikler falan var.
Doğru. Aynen öyle. Evet. Hatta şu varsa gerçekten oralarda bir şeyler üretecek adamlar yer bulamıyorlar.
Yer bulamıyor.
Çünkü firmalar vergiden düşsün diye oralara yerleşmişler.
Evet. Sen başka bir şey diyecektin de onu diyemedim. Neyse. Bu.
Evet.
Ama sonuçta insanlar hala tabii ki daha fazla para ödemek istemez kimse. Daha bu konu netleşmiş değil.
Değil değil. İki evet. Ay, şu var işte adam diyor ki araştırılacak diyor. Hakikaten anti-dumping evet. Var mı yok mu? Şey var mı? Hani dumping teşvik, var mı? Dumping var mı yok mu? Bu araştırılacak.
Evet.
Ve bu olay olursa da ürün bazında hani akıl ve mantık bunu gerektiriyor. Evet. Adam yani şunu diyebilirler. Çin'den gelen bu bilmem ne telefonları da biz hani dumping saptadık. Bunlara şu ek vergi geliyor denebilir.
Evet.
Ama bu iPhone'da geçerli olmayabilir. Hani evet. Dünyadaki uygulamalar bu şekilde.
Evet, peki.
Şimdi senin söylediğin haber var. Türkiye'nin ilk elektronik yonga fabrikasının temeli atıldı.
Evet, Bilkent Aselsan işbirliği ile işte Bilkent'in Teknokent'inde törenle temel atılmış.
Aslında üretim tesisleri vardı daha önceden ama seri üretimi yoktu. Şeydi, daha çok yani deneysel amaçlıydı.
Araştırma bazlı, evet. Deneysel bazlı
üniversitelerin bünyelerinde falan.
Bu artık fabrika. Hani öyle üniversitenin laboratuvarı şeyini açmış durumda. Hı hı. Ankara'da galyum nitrat mı?
Evet.
GAN değil, galyum nitrat kızartmasını yazıp geçmişler.
Kim ne anlayacak?
Bizim basında. biz başka haberler, başka kaynaklardan takip ettiğimiz için onun galyum nitrat olduğunu öğrendik. İnşallah doğru söylüyorum.
Doğru.
Şimdi Aselsan işin içinde olduğu için aslında ilk hedef savunma sanayi.
E tabii.
Radar konusunda kullanılacak yongalar üretileceği belirtiliyor. Ama daha sonra bunun işte otomobil, 4G, 5G hatta cep telefonu ağları konusunda kullanılacak yongaların üretilebileceği belirtiliyor. Böyle bir girişim.
Evet.
Dünyada 4 ülke galiba bunları üretebiliyormuş. Türkiye de onların arasına katılacak.
İnşallah.
Şeyi bilmiyorum. Hani galyum nitrat ne oluyor? Hani silikon nasıl üretildiğini yongaların biliyoruz.
Bizim izleyicilerden çıkar abi onu bilen.
Bilen kesin, hatta büyük olsa bu fabrikanın yapımında çalışan birileri vardır. Evet. Çünkü... Güzel bir şey. 2 yıl içinde yongaların üretime geçeceği belirtiliyor.
Geçsin bakalım. Internet Explorer bölümünün eski yöneticisi Microsoft'tan ayrılmış.
Evet, Internet Explorer başımıza
belayeden.
Geçen yıl zaten başka bir göreve atanmış da artık tamamen Microsoft'tan. Evet. Ama 25 yıllık bir çalışanı.
Dean Hachamovich. Doğru, inşallah doğru okumuşumdur.
Yani
okumuşumdur.
Zannetmiyorum ama doğru.
Hachamovich mi? İşte Movitz mi? Artık nasıl okunuyor? Internet Explorer'ın 10 yıl başında duran isim. İşte geçen Hamdi'nin dediği gibi geçen yıllarda yıl ya da pozisyon değiştirmişti. Şimdi de komple
tam
Microsoft'tan ayrılmış. Bilmiyorum. Internet Explorer hayatımızdan
ya çıkmıyor. Internet Explorer o kadar çok belleğimize kazınmış ki ama aslında son sürümleri iyi. Yani şu şey olan...
Ama işte ismi kötüye çıkmış.
Eski evet yani o Internet Explorer 6 özellikle 7, 8 hatta 9 başarısızdı ama 10 ve 11 fena değil, bayağı toparladılar. Microsoft'ta ciddi değişim var. Sürekli böyle haberlerini yapıyoruz. Birileri gitti.
Evet. Evet.
Ya Internet Explorer'ın şöyle bir sıkıntısı var. Teknolojisiyle falan alakalı bir şey değil. Her Windows bilgisayarın içine Internet Explorer koyduğun zaman bu saldıracak olanlara da bir rota çizmiş oluyorsun. Çünkü adam her Windows'lu bilgisayarda Internet Explorer'ın da bir sürümünün yüklü olduğunu biliyor. Bu benzer şekilde de geçen hafta konuştuğumuz konu, hani WordPress'te bir açık bulununca bütün WordPress siteleri gidiyor gibi, Internet Explorer'da bir açık bulununca da bütün Windows bilgisayarlar gidiyor oluyor. Ama
gerçi çok şey kaybettim.
Sistemin içinde bir tarayıcı olmasa nasıl olur? Nasıl Mozilla'yı indirecektik?
Artık en azından Windows kullananların hani yarıya yakını Chrome'da kullanıyor diyebiliriz.
Evet, artık alternatifler öğrenildi.
Google iyi iş başardı orada uzun zamandır.
Ya Mozilla da var sonuçta.
Mozilla da var ama sonuçta 3. sıraya düştü.
Nasıl 3'e düştü? Ya Mozilla'nın 3'e düştüğünü ben
Chrome
kabullenmek
var, işte Explorer
istemiyorum.
Var, sonra Mozilla.
Kimse Chrome kullanmıyor benim çevremde. Firefox varken.
Vallahi istatistikler öyle demiyor. Google Analytics'ten bakabilirsin.
Google'da Android cihazlara Chrome'u.
E tabi.
Çakıyor Internet Explorer gibi.
Evet. Microsoft resmi olmayan tüm Snapchat chat uygulamalarını uygulama dükkanından almış, atmış.
Çıkartmış.
Evet.
Snapchat'in bir sürü çünkü şeyi vardı. Aynı işi gören istemcisi vardı.
Böyle bir açıkta ilgili haber yapmıştık değil mi birkaç hafta önce?
Evet.
Birilerinin resimleri falan silinmesi gerektiği halde silinmemiş miydi? Öyle bir şey olmuştu.
Ya şimdi tabii şimdi Snapchat birine bir resim gönderiyorsun ya mesajlaşıyorsun sonra onlar kayboluyor. Sen bir kendin istemci yazarsın. O resimlerin hepsini kaydeden istemci yazarsın.
Evet.
Çok kolay bir şey. Programlama arayüzü açık olduktan sonra. İşte burada şeyin Snapchat'in kendisi de hani başka istemciler kullanılmasını isteniyor. Burada şey de olabilir ama Microsoft da ya bu benim başıma bela olacak. Millet kullanıyor başka istemcileri. Bunlar yüzünden işte yine sızacak resimler mesimler. Başımıza bela olacak deyip mi hareket etti bilmiyorum.
Snapchat'in kendisi de şey yapıyor. Bu kullanmayın dışarıya diye açık olan API'leri kapatmayı planlıyorlarmış. Microsoft bir adım önde davranmış öyle diyelim.
Komple kökünden uçurdu
evet.
Microsoft. Evet.
Evet.
Snapchat kullanan 10 kişiyi Windows Phone'da olduk diye. Windows Phone'da Snapchat kullanan 10 kişiyi evinde zor tutuyoruz artık ne diyelim.
Evet Levent abi geldik senin haberine. Sony hack krizinde ne oldu anlat bakalım şimdi hadi bak.
Şimdi geçen hafta biz Cuma günü biz geçen haftanın gündemini kaydederken Obama televizyondaydı. Hatta ilginç gelmişti bize bütün kanallarda aynı anda. Biz kanalların görüntü kalitesini falan değerlendiriyorduk evet. Ona bakarak hangi kanal nasıl hangi kadrajla çekiyor falan. Öyle şeylere bakıyorduk adamın ne dediğine bakmıyorduk. Meğer Obama diyormuş ki Sony biliyorsun geri adım atmıştı. Hackerların dediklerini kabul etme filmi yayınlamama kararı almıştı. Obama Sony'ye kızdı. Ya bir sorununuz varsa bana gelseydiniz hallederdik türünde açıklamalar yaparak Sony'nin boyun eğmesini, geri adım atmasını onaylamadı. Hatta Sony de ya şey olduk hani başkan da bizi desteklemedi biraz elimiz böğrümüzde kaldı diye üzgün hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti. Ama hackerlar memnundu. Onlar hani Sony'ye şey dediler aferin adam oluyorsunuz. Uslu durursanız, bütün bilgileriniz bizde, uslu durursanız böyle yayınlamayacağız, dediler. Arada işte şey oldu, FBI Kuzey Kore'yi hedef gösterdi. Kuzey Kore bir atak yapıp tamam gelin bu olay bizden değil, biz de size yardımcı olalım araştırmasında falan dedi. Amerika'da bir hadi ya dalga mı geçiyorsunuz siz tarzı bir yanıt verdi. Ama genel olarak Sony'nin bu böyle geri çekilmesi de tepki yarattı. Hani çünkü
ya ileride bu tür olabilecek saldırılara karşı evet, yol olur evet, yani sonuçta. Evet.
Her hiçbir firmaya nefes aldırılmaz bu şeyde.
Ya bir de hani Amerika'nın şeyi vardır ya biz işte teröristlerle
pazarlık etmeyiz. Şey evet.
Mantığı.
Vallahi orada işte bir hafta sonu belirsizlikle geçti. Film ne olacak, yayınlanmayacak, kaldırılacak. Çünkü hackerlar şey istiyor sonundan, bu filmin izi bile kalmasın. Hani tarihten silinsin istiyordu. Hafta içinde başka bir gelişme oldu. Sony filmi 25 Aralık, işte Noel gününe denk düşüyor. Zaten hedef oydu. Ama sinemalara girmekte hedef. Sinemalarda değil, internet ortamında. YouTube'da ücretli olarak ve diğer online film kanallarında Sony yayınladı filmi.
Evet.
Yani tahmin edeceğiniz gibi akşamına da torrente düştü. Şu anda herkesin makinesinde. Normalde bu filmden haberimiz bile olmayacaktı.
Hiç izlenmeyecek bir film değil mi?
Şu anda hani baktığında 50 bin kişi seed ediyordu falan torrent tracking sitelerinde baktığında. İşte 70 bin kişi download etmiş, 50 bin kişi de şeyde download etmekte falan gibi rakamlar gözüküyordu.
Buna tepki şeyleri verilmişti biliyorsun IMDb'de. 10 puan vermişlerdi onun üstünde.
Öyle yaptılar falan.
Şimdi 8.5'a düşmüş.
Şimdi Murat şöyle de bir durum var. Ya şimdi ne oldu? Benim bu filmden Türkiye'de haberim bile olmayacaktı. Sinemalarda gösterilse ya da işte öyle bir film oynamış, insanlar seyretmiş Amerika'da falan diyecektik. Şimdi ben de indirdim bu filmi. Ben izlemeyecektim hiç olmazsa. Benim gibi bir sürü kişi izledi, indirdi.
Abi merak oluyor sonuçta. Ne vardı evet, bunda evet, bu kadar diye.
Ha, ama şimdi tabii hemen komplo teorileri de gelişti. Yani işte Sony bir şey yaptı da ya kardeşim film bedava dağıtılıyor. Hani Sony
Ne yaptı? Bir de bununla birlikte bir sürü bilgileri çıktı abi açığa.
Yani bu artı işin içine devletler girdi. Bak Obama diyor ki biz Kore'ye karşılık veririz bilmem ne. Bu öyle hani tırt bir filmin promosyonu için çevrilecek komplo değil bu
değil,
yani.
Değil.
Arada nükleer füzeler uçuşmaya başlayacak. Bu gayet filmde sıradan bir filme benziyor. Bilmiyorum. Hani izlemedim ama yorumları okuyorum.
Yorumlar
kötü. Özelliksiz bir filme benziyor. Ha ben özelde şunu da eleştiriyorum. Ya kardeşim şimdi Kuzey Kore bir ülke. İnsanları var, halkı var. Hani Kuzey Kore başkanını öldürme üzerine komedi filmi yaptın mı? O insanları da incitiyorsun tabii ki. Yani bu
tabii.
Haklı olarak oranın işte böyle garip bir ülke olması falan mesele değil. O insanları incitiyorsun. Olmaz ya başka film bul, başka konu bul kardeşim. Böyle yok ki o zaman hani ne bileyim.
Hayır, benzer filmler var. Ülke vermeden başka isimler. Hani uyduruk ülke, uydurulmuş ülke isimleriyle. Yani. Çekilmiş filmler var. Öyle bir şey yapılabilir.
Yani şimdi mesela Borat falan vardı ama mesela Borat'ta da aslında Amerikalılarla dalga geçiyordu. Tamam hani o Kazakistan'dan geliyordu Amerika'ya falan ama aslında orada süper garip davrananlar Amerikalılardı. Borat Amerika'yı gezerken. Tamam kendisi de acayip davranıyordu da Amerikalılar da ne bileyim işte el sıkışmamak için kaçan karşı kıya geç caddeden kendini karşıya atan adam falan var. Yani ama burada öyle değil ne bileyim burada garip geldi bana bu film. İzlemedim. Senaryosu, fikri garip geldi. Ya garip bir şey yaşadık, olay yaşadık hiç. Normalde unutulacak 15 gün sonra kimsenin hatırlamayacağı bir film. Olay oldu. IMDb'de dünyanın kainatın en iyi filmi oldu falan filan.
Yalnız bir de bu hack işinin daha bir yüzü daha var. Bu interview bir yüzüydü. Bir yüzü de sızan mailler.
Sızan bilgiler.
Şimdi oradakilerden, hedeflerden birinin Google oldu, ortaya çıkmıştı.
Evet Google'a Goliath deyip sinema endüstrisi toplu halde
girişecek.
Girişmek istediği ortaya çıktı. Bu bilgiler tabii sızınca Google'da pek hoşlanmadı ve kendini yasal anlamda savunma yolunda o da hani avukatları iş başına çağırıp başladı çalışmalara.
Evet.
Sony bir ne yapacağını şaşırdı bu yayılan haberleri engellemek
için. Değil mi? Tehdit ve
basını sağ solu.
Basını ya yapmayın falan. Bunlardan haber dedi. Bu hafta da Twitter'ı falan hani bunları içeren mesajları yayınlatmayın diye kullanıcılara değil Twitter'ın üzerine mahkemeye veririm sizi diye gitti.
Yani avukatı aracılığıyla Twitter'ın avukatına evet. Belge gönderilmiş. Hani ciddi anlamda.
Biraz saçmalıyorlar gibi panikle.
Ondan.
Ne yapacak?
Ama yayılan şeyler ciddi abi bak mesela Sony müzik yayıncılığı işini ki en büyüklerinden biri satmayı düşünüyormuş ve bu sadece en üst 3 yönetici arasında evet. Konuşulan, tasarlanan tabii. Bir şeymiş daha. Bu sızanlar tabii. Arasında. Ya çok şimdi stratejik şeyler yani.
Gigabaytlarca bilginin içinde böyle firma sırları var. Ünlülerin sırları var.
Tabii bir
yandan çünkü ne bileyim işte Scarlett Johansson mail atıyor yönetmene. Bilmem ne bu filmde işte benim kafama odun düşüyormuş. Düşmesin falan diyor bilmem ne. En azından hatunun mail adresi açık oluyor tabii. Falan. Ondan sonra sen de hayranınızım diye mail atıyorsun ona. Falan filan şeyler var. İşte bu oyuncular, ünlüler didişiyorlar kendi aralarında. O yönetmene Natalie Portman mail atıp işte bu Scarlett'le ben oynamam böyle karı olmaz diye mail atıyor. O öbürü başka şey söylüyor. Bunlar sızdı. Yok işte otel rezervasyonlarını başka isimlerle yapıyorlarmış. Onların bile listesi sızdı. Şimdi bazı işi gücü bu olan, olmayan demeyeyim de işi gücü bu olan adamlar var. O gigabaytlarca veriyi inceliyor adam. Evet. Yani ve özetliyor. Özetini çıkarıyor.
Ama işte içinden böyle önemli bilgiler de çıkıyor.
Önemli şeyler çıkıyor tabii ki. Ne bileyim şey falan çıktı mesela. Bu oyuncuların kaç para aldıkları falan çıkıyor. O da gizli çünkü onlar da kavga edecekleri için. Tabii. Orada da çünkü herkese verdikleri parayı bak en çok sana veriyoruz kimseye söyleme diyorlar herhalde. İşte zor bir sene oldu. Bu Sony'nin tabii burada şunu da söylemek lazım. Asıl büyük baba Sony olduğu için Sony deniyor da bu Sony Pictures. Sinema bölümü. Hani LCD televizyon üreten adamların bu olaylardan haberi bile yok. No, onlar da biz şey bizim gibi okuyorlar. Neler dönmüş ya diye. Okuyorlar.
Evet. Yine Kore gündemden düşmüyor. Bu sefer de Güney Kore'nin 23 nükleer santrali, işte hidro santrali falan etkileyen bir güvenlik sorunu ortaya çıkmış. Birileri içeri girmişler sanal olarak ve
almışlar. Hani
tasarımları, kritik verileri falan almışlar.
Oh.
Çinli bir IP'ye gidiyormuş o da ama hani Çin yaptı demiyorlar da Çin'den yardım istiyorlar ya şu IP'yi bulalım diye. Şimdi bakıyorlar
Çin'de
arkasından.
Çin'de mahkemeden kağıt getirdin mi?
bakacaklar kim var arkasında. Hakikaten Çin mi var yoksa Kuzey Kore'nin bir işi mi var? Bir yandan da bu tip siber savaşlar devam ediyor.
Evet. Tabii her meselenin de Kuzey Kore'nin üzerine kalıyor olması biraz enteresan.
Tabii o yüzden her şeye şüpheyle bakılıyor. Şimdi bu adamlar sabıkalı olduğu için.
Evet.
Yani birileri yapıp bunların üstüne mi atıyor? O da bir seçenek.
Tabii o da var. O da var. Hatta genelde bu tür işler yapanlar sahte izler bırakıyor.
Hmm. Evet.
Hedef şaşırtmak için.
Ya zaten buradaki açıklamada da şey diyorlar işte hani biz en son IP'yi baktık işte Japonya'da, Amerika'da falan her yerden tespit ettik ama en son işte Çin'in Kuzey evet. Kore'yle bir kasabası, komşu olduğu bir kasabadan geldiğini tespit ettik. Hani burası da bir yönlendirme evet. olabilir. Bize yardımcı olsunlar.
Arada hafta içinde Kuzey Kore'nin interneti kesildi.
Ha, yani
elektrik
oldu, evet.
kesildi. Amerika dalıyor mu diye bir gerilim oldu hani. Çünkü genelde önce öyle hakikaten elektriği kesiyorlar. İletişimi kesiyorlar ama yok o.
Evet.
Ya şimdi tabii öyle bir ortam oluştu ki Kuzey Korelilerde de aynı gerilim. Adam yolda yürürken ayağa takılsa Amerika mı koydu bu taşı diyecektir haklı olarak.
Bir de minik bir not. Bu mesela bak IP adresi şey yeğeni söyledi ya Hamdi az önce. VPN'lerden alıyorlar bu bilgileri. Allah Allah en son orada çıkmış. Yani
evet.
Log tutmuyoruz.
Evet. Onu yani, bir söyleyelim.
Valla yani. Bizim vicdanımız rahat.
Rahat.
Bu VPN Türkiye'de bu sene öğrenildi. Bunu yıllık gündemde dile getiririz. Bu sene gündeme geldi artık.
Evet.
Hani 7 yaşında çocuk bile abi VPN'le gir falan demeye başladı. Biz dedi ne dedik en başından beri? Bu log tutmuyoruz diyenlere %100 güvenmeyin. Sürprizle karşılaşabilirsiniz dedik. İşte sürpriz.
Evet.
Çünkü adama o firmayı çalıştırtmazlar.
Evet.
Orayı yıkarlar.
Evet.
Cem Yılmaz'ın deyimiyle.
Uber İstanbul'da taksi hizmeti vermeye başladı ama bir an heyecanlandık nasıl oluyor diye. Biraz bir taksi kıvamında.
Evet. Çünkü diyorduk taksiciler döver. Ha. Yani olmaz diyorduk.
Şey değil o. Uber'in korsan taksi, sen ben araba taksicilik yapıyoruz olayı değil bu. Hı. Yine sarı taksi geliyor Uber üzerinden.
Yani bir taksi
denen
onlar,
uygulamanın evet. rakibi oldu. Daha çok da rakibi 2015'te çıkacak. Onun rakibi olarak taksi çağırma
Hı.
servisi.
Yani Zevent
ya
abi,
burada şey var mı bu he, kadar?
Ne? Söyle.
Yani bu alanda bu kadar hani ekmek var mı firmalar ya, buraya giriyorlar ama taksi çağırma servisi ya sonuçta.
Şimdi burada yani. İşin ucunda taksilerle anlaşmak var.
Evet.
Şimdi bir defa herhalde bir taksi hem bir taksiyle hem Uber'le çalışamıyordur diye düşünüyorum.
Herhalde.
Şimdi böyle olursa da günün birinde şu bizim şu patlayan balon vardı ya patlayacağını söylediğimiz şey indirim
fırsat
siteleri. Heh.
Fırsat siteleri.
Bak hiçbiri yok ortalıkta. Oraya dönecekler. Yani herkes gelip taksici bu işte para vermiş deyip taksilerle anlaşmaya başlayacak. Günün sonunda birbirleriyle fiyat rekabetine girecekler.
Evet.
Tipik Türkiye yani dönercinin yanına dönerci açılma meselesi.
Valla Murat şey de bilmiyorum ki biliyorsun şimdi Türkiye'de taksi olayının mekanikleri farklı. Şimdi araba bırakacağım diye bir olay var.
Hı.
Çalışanlar genelde hemen her çalışan şoför tabir edilen hani vardiyalı çalışan arkadaşlar arabanın sahibi var. Plaka diye bir şey var. Plakanın sahibiyle arabanın sahibi bile farklı olabiliyor. Kiralık plaka bilmem ne. Şimdi burada böyle bir karışıklık varken bu sistemler ama bir taksi biliyorsun geçen hafta bir ücretsiz bir gün belli evet. mesafeye kadar ücretsiz falan bir atraksiyon
krediye
yaptı.
Krediye kadar evet.
Yani ben bir taksiciyle karşılaştım. Bir taksi üyesiydi. Memnundu. Fakat yolda giderken sürekli telefonla ilgileniyordu. Çünkü telefonla mesaj mı geliyor, ne oluyor? Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Fakat memnundu bu sistemden. Bugün başka bir taksiciyle karşılaştım. O üye değildi ve taksiciden para kesiyorlar abi diye. Çünkü ben aynı ücreti ödüyorum. Hani ben ekstra para ödemiyorum müşteri olarak.
Tabii.
Bu sistemler taksiciden para kazanıyormuş. Abi işte ben zaten işte bir ton masrafımız var, bir de buna para kesesini istemiyorum diyordu. Katılmayı düşünmüyordu. Bilmiyorum, dinleyen taksici olan arkadaşımız var mıdır? O işin içinden, mutfağından yorum yapsın.
Şey diyecektim, o Uber'in sistemi burada olsa ve sen taksiye çıksan Levent abi var ya.
Biri bizi gözetliyor şey vardı.
Orayı taksiye yıkarlar işte. Tam o.
Biri bizi gözetliyor şey vardı, taksiye çıkıyorlar.
Değil mi?
Biz de çıksak.
Valla 100 bin abonen var Levent abi.
Levent kamyonla çıkar ya başka. Taksiye falan uğraşmaz.
Biz ev eşya taşırız işte. Evden eve eşya taşırız kamyonla. Bize de o yakışır.
Google sürücüsüz arabasının ilk gerçek prototipini tanıtmış.
Bu yıl içinde bir araç göstermişlerdi.
Evet.
Ama onun böyle üzerinde abuk sabuk bir şeyler var. Ya daha hazır değildi. Hatta şey demişler şimdi açıklamada. O arabanın farları bile çalışmıyordu. Hani sadece demo olarak şey yaptık. Şimdi ama tam anlamıyla çalışan bir sürümünü çıkarmışlar. Hatta trafikte de denemelere başlayacaklar 2015'te.
Şimdi bu bana da sürpriz oldu. Çünkü ben insansız aracı hep hani bildiğimiz bir araca o mekanizmanın, sistemin entegre edilmesi olarak düşünüyordum ve öyleydi de.
Evet. Yani
Toyota Prius'lara falan entegre ediyorlardı. Şeylere, şu Volkswagen'in falan büyük Jeep tarzı olan cihazların adı aklıma gelmedi. Cayman mı, Cayenne mi nedir, Porsche'un falan arabasına entegre ediyorlardı. Touareg. Burada ama insansız araç olayının, siz de herhalde hiç araba kısmını düşünmemiştik. Normal araba. Burada bir de yeni bir, yani normalde benzinlisi şeyi olmayan, direksiyonlu versiyonu olmayan özel bir araba. Evet. İlk baştan insansız tasarlanmış, yumurta gibi bir oldukça da çirkin bir araç.
Evet.
Bu ya şey işte için bu mi acaba, çalmasınlar için diye mi? Ben şunu merak ediyorum. Ya şimdi bu arabada direksiyon var mı?
Yok.
Biliyorsun ama geçenlerde bir haber yaptık.
Şu anki modelde var. Hani çünkü bunlar hala daha
test
prototip
aşamasında.
Yani bir şey olursa müdahale edin. Zaten şeymiş mesela, bu model 25 mil yani yaklaşık 40 kilometre falan hızla sınırlı. Daha hızlanmasına izin
ama
vermiyorlar.
Zaten gidecek gibi de değil.
Yok, normalde 100 mile kadar çıkması planlanıyormuş hızı. Yani
o
150 kilometre falan
yapan arkadaşa.
Ya bunlar zaten şehir içinde zaten elektrikli araçlar. Şehir içinde kısa mesafede hani seni götürsün getirsin falan.
Markete gidip gelme arabası.
Mantığıyla tasarlanan arabalar. Ya ben şey diye düşünüyorum. Google sonuçta bir araç üreticisi değil. Belki de bu tarz bir şeyle, hani ben farklıyım, bir araç üreticisi işine de girecek. Yani diğerlerinin zaten hazırda araba üretemezse işte Volkswagen'di, diğer markalardı. Onlar şöyle yapıyorlar mantıken, ellerinde zaten hazır
araba
üretilmiş
var,
bir şeyler var. Onu değiştirmeye çalışıyorlar. Google'da sıfırdan yapsak ne olur diyor. Yapıyor aslında.
Şimdi
burada
ben
öyle
her hafta,
iki farklı konsept var.
Her hafta bu arabaları konuşurken geçen haftadan beri şeyi düşünüyordum. Ya işte insansız kendi giden otomobilde işte direksiyon falan olacak mı, yoksa oraya da yolcu mu oturacak?
Ya evet, şey onu diyordum tam. Onun haberini biz yaptık. Bazı ülkeler şeyi şart koşuyor, direksiyon olmasını.
Değil mi? Override'ı.
Evet.
İşte şey mesela Amerika'da da öyle. Bunun kesinlikle şey olduğuna emin olana kadar, sorunsuz olduğuna emin olana kadar ruhsatı vesairesi zaten verilmeyecek de direksiyon falan gibi şeyler de istiyorlar.
Şimdi haftaya Elon Musk çıkar, bu araç hepinizi öldürecekler.
O zaman Hamdi yalnız şu da gelecek. O zaman ehliyet de isteyecek. Çünkü şeyin anlamı yok. Hani arabada direksiyon
ama
var
işte
falan
an
da ben 10 yaşında çocuğu oturttum arkaya gidiyor. O demek ki şey, hani ilk başta şey gelecek. Bu arabalar rüştünü ispat edene kadar yine şoför oturacak, elini sürmeyecek.
Tabii. Muhtemelen öyle olacak ilk etapta. Yani arabalar
tam
artık
keyfi,
kesin çalıştı. Bu kendi kendine gider, seni yolda bırakmaz şeye oturana kadar. Bir de bu biraz psikolojiyle de alakalı Levent.
Tabii.
Yani sonuçta biz yıllardır ehliyeti olan, hani araba kullanan insanlarız. Ben de bir garip hissederim müdahale edemezsem.
Kesin canım.
Onun da oturması lazım.
Ben sana şöyle bir bilgi vereyim. Metro kendi gidiyor.
Yani.
Oradaki adamın tek yaptığı kapıları kapamak.
Evet.
Ama onu oraya koymazsan aynen çalışır metro. Ama insanlar binmeyebilir. O yüzden o abi kapıları kapıyor. Kapıları da kapama neden verilmiş biliyor musun? Aslında kapılar da otomatik kapanıyormuş. Fakat bir yerde makinist tuvalete gitmiş. Tren de kapıları kapatıp gitmiş adam gelene kadar. Tren kapılarını kapatıp gitmiş. O yüzden demişler bu böyle olmayacak. Adam kendisi basıp kapasın. Yani o yüzden koymuyorlarmış. Normalde metro kendi kendine çalışıyor. Onun süper bir sinyalizasyon sistemi var. Zaten bilirsiniz hani.
Zaten trafik de yok. Hani
kapı trafik de yok.
Bildiğimiz anlamda.
Kapı değil. Hep şeye geliyor. Hani kapının bilim. Nereye geleceği yani. Belli. Onu insanın öyle tutturması olur da zor. Kendi duruyor çünkü o sayede. PVM sistemi var ya bizim fanların. Bariz o sistemle duruyor falan. Hmm. O şeyini ayarlıyor. İşte hani adamı hiç koymasan insanlar hele bir de duyulursa aa yok bunda adam falan diye binmez
hani
kimse.
Hani o tuvaletten çıkan makinist bir de arkasından koştuysa o...
Onun hangi ülkede falan olduğunu öğrenirim. Şimdi aklıma gelmedi ama hani
bu sürücüsü giden arabalar da aynısını yaparsa yolcuyu almadan kaptırıp gidenler falan.
Bir Silicon Valley diye bir dizi var. Orada böyle bir sürücüsüz araba durumu var. Adam biniyor. Araba başkasının arabası. Hani seni evine bıraksın diye veriyorlar ama yolda bir karışıklık oluyor. Override geliyor arabaya. Araba limana gidip konteynere binip gemiyle filmler bilmem ne adasına gönderiliyor. İçindesin. Çıkamıyorsun. Yani, alışmamız...
Bir de hackerler için yeni bir alan doğuyor. Yani.
Tabii, kesinlikle canım.
Ya şöyle, bütün arabalar böyle olsa binmeye hiç çekinmem.
Evet.
Ya da Palo Alto'da işte Kaliforniya'da yaşıyor olsak bilmem ama İstanbul'da
abi bir de şeyler
akaretlerden
çıkacak.
Aşağı nasıl inecek bu araba?
Şeyi düşün bak biz hackerları falan ayrı bir de sahipleri bunları rootlayacak falan yani.
Yani değil mi?
Jailbreak yapacak bunu. Yani arabaya oturup. Sonra işte hız sınırı 25'i aşacaklar 125
tabii,
yapacaklar
tabii.
Falan.
Tabii. Euro Truck Simulator'da bile ilk yaptığımız hız limitini kaldırmak oluyordu. Mod yüklemek oluyordu. Sonra onu içine aldılar o setting haline yatırdılar. Burada da olacak adam bunu götürecek Fikirtepe'de modlatacak. Hız limitini kaldır şunu yap bunu yap araya şey gir. Öne kesme yaptırma değil modu.
Makas atma modu.
Çünkü şu anda bunu kullanan, binen bu hafta bazı gazeteciler oldu. Çok dikkatli kullandığını ve hani agresif hareketler yapmadan olabilecek en öğrenci şoför tadında kullandığını belirtiyorlar. Fakat onun ayarı varmış. Normalde öyle değilmiş. Fakat o zaman binen biraz sarsılıyormuş. Çünkü araba hani agresif hareketler, ani frenler, ani hızlanmalar falan yapıyormuş. Olmasa hani birazcık içeride gözyaşları falan o dökülünce böyle olmasın demişler. Ya şimdi tabii şöyle bir şey var biliyorsunuz mesela uçaklar, savaş uçakları da pilotun dayanamayacağı manevraları yapabilecek. Güç de dayanıklılıkta ama insan dayanmıyor içindeki. Yani. Bugün dronların falan savunmada da öne çıkartılmasının bir nedeni bu. Drone insan gibi bir derdi yok onun. Hı-hı. O olduğu yerde dönebiliyor falan. Araba için de aynı şey geçerli evet. Herhalde.
Doğru, mantıklı. Google'a bir milyar dolarlık dava şeysi şoku gelmiş YouTube'daki şarkılar yüzünden.
Telif hakkı meselesi.
Biraz da onlar çeksin.
2015'te böyle bir sürpriz geleceğe benziyor. Bazı sanatçılardan ötürü.
Evet.
O sanatçıları temsil eden ajans şey yapmış. İşte bizim sanatçılarımız lisanssız olarak
20.000 şarkı.
Evet, dinlenilebiliyor. Ama John Lennon falan işin içinde var. Yani büyük isimler, sanatçılar var. 1 milyar dolarlık bir dava gelebilir 2015'i. YouTube, Google böyle açabilir.
Vallahi bir yandan da şeyi düşünüyorum Mert abi. İşte adamların bizim kendi içeriğimizde bile bu kadar kıllık yapıyorlar. Buna rağmen bu işler nasıl olabiliyor?
Vallahi Murat ben geçen hafta bir film buldum YouTube'da. 2012 yapımı Red Tails zannedersen bir havacılık filmi. Şey, İkinci Dünya Savaşı da şey var. Amerika'da normalde İkinci Dünya Savaşı'nda ırkçılık şeylik bitmiş değil. Zencileri pilot falan yapmıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda yapıyorlar. Hmm. Onlar da işte başarılı oluyor falan. Onun gerçek bir olay. Onun filmi var. 2012 yapımı Hollywood filmi yani. Bu filmin tamamını adam 1080p çözünürlükte YouTube'a yüklemiş ve 1 milyon küsur izlenme var. Hani biz böyle şeyleri görünce diyorduk ki ya bak 10 bin izlenme, o yüzden radara takılmadı. Bu nasıl takılmadı abi? 1080p çözünürlükte 2 yıllık Hollywood filmi 1 milyon izleme yayında. Ben kendi videomu, kendi stüdyomda çektiğim videomu koyuyorum. Uyarı geliyor.
Bir tane resimden içindeki değil mi?
Yani thumbnail resmine geliyor.
Hah. Bu thumbnail resmini siz mi çektiniz, başkasından mı aldınız diye uyarı geliyor. Ya anlayamıyorum ki. Full albüm diye bir şey var YouTube'da, aratın. İstediğiniz grubun istediğiniz şey albümünü YouTube'da bulabiliyorsunuz.
Bu tür böyle video kanallarının, yani YouTube özelinde değil hepsi için geçerli, en çok getiriyi bu müzik işinden alıyorlar. Hmm. Ve onlara mümkün olduğunca hani rahat davranıyorlar. Hani, bırakıyorlar o ipin ucunu ki.
Kesinlikle çifte standart var.
Çifte standardı var
yani. %100 var ama senin dediğinde adamın herhangi bir beklentisi de yok. Seninki çok anormal bir örnek. Yani gerçekten ben de o filmi izledim orada, gördüm değil sen mi? Deyince.
Ama şöyle bir şey
var. Hayır, filmi de izledik sayelerinde.
Şöyle olabilir. Bak, o filmin sahibi stüdyoyla YouTube anlaşmalıdır. Tabii. Oradaki doğru, reklamlardan tabii para veriyordur. Mesela şimdi, şey, adama değil de stüdyoya veriyordur.
Şimdi o da var. Bir de biliyorsunuz şu var. Sahibi hakkını aramıyorsa YouTube tabii karışmıyor.
Karışmıyor.
Ama ne bileyim, bu Hollywood filmi ya.
Ki o da doğru değil. Levent abi, bizim o şu thumbnail'i siz mi çektiniz diye dediler ya, onu YouTube soruyor. Yoksa şey sormuyor. Firması evet sormuyor. Yani böyle evet acayip bir yer.
Valla sistemin tam olarak nasıl çalıştığını çözemiyoruz.
Evet, çözemiyoruz.
Bayağı öğrendik ama çözemiyoruz. Yok. Yani ben dediğim gibi işte demin de onu söylüyordum. İstediğin grubun, istediğin albümünü YouTube'da full bilmem ne full albüm diye arat, çıkıyor, dinliyorsun.
Evet.
Nasıl iş abicim bu? Hmm. Nasıl iş? Ben 15 saniyelik işte Pink Floyd'un melodisini koysam uyarı geliyor. Adam bütün albümü yüklemiş.
Evet.
Bilmiyorum.
Tuhaf. Yine bu haftaya damga vuran yerli haberlerden bir tanesi ve yine süper yanlış bir şekilde aktarıldı. İnternet sitelerini mahkeme kararı olmadan hızlı bir şekilde kapatma yetkisi biliyorsunuz tartışılmıştı ve Anayasa Mahkemesi'nden dönmüştü.
Mahkeme kararı olmadan kapatma yetkisi evet kabul edilmedi. Evet. Anayasa şimdi Mahkemesi'nden dönmüştü.
O tekrar ısıtıldı, geri geliyor. Evet. Bu sefer bakan ve başbakanlara daha yüksek kademeye en azından evet o şeyin verilmesi
gerekiyor. Şey bir kere yanlış anlaşılıyor abi. Şunu tekrar düzeltelim. Mahkeme kararı olmadan kapatma diye bir şey yok. Engelleme amaçlı kapatılıyor. Mahkemeye başvuruluyor.
Biz önce kapanıyor, sonra mahkeme.
Tamam, 24 işte saat içinde ama. Sonra mahkeme eğer izin vermezse açılıyor geri. Şu anda da var mahkeme kararı olmadan kapatma. Zaten engelliyorlar ve mahkemeye başvuruyorlar. Ama o geçen geldiğimizde de kanundaki şey daha kısa sürede kapatmaktı.
Şimdi geçen sefer tip başkanı falan kendi
evet
ben şu siteyi kapatacağım
zaten
diye.
Anayasa Mahkemesi de onu bozmuştu. Yani milli çıkarların kararını tip veremez evet diye bozmuştu. Şimdi onu değiştirmişler.
Üst kademelere o
evet
hakkı
yani bakanlara
verdiler,
başbakanlara veriyorlar evet o yetkiyi. Milli çıkarlar diyecek. Onlar gene tipe söyleyecek, tip kapatacak.
Tip yapacak
şu anki kanunda.
Ama işte kendi kafasına bir şey yapamayacak.
Evet.
Yani Anayasa Mahkemesi'nin evet bozduğu kısmı düzeltip şu bir iki ay önce konuştuğumuz maddeyi tekrar önümüzdeki günlerde evet gündeme getirileceği söyleniyor. Daha da bir şey ortaya çıkmış değil. Bir 2015'in de, başlarında konuşacağız muhtemelen.
İşte içerik kaldırma emrine uymayana ceza veririm diyor. Hmm. Tamam o da hani emir çıkmış. Uymazsan zaten
para
normalde
cezası
de şey var. Ha, normalde de aynı şey var. Hani sen bir herhangi bir Türkiye'deki web sitesi olarak da sana emir geldiyse kaldırmazsan o zaman zaten emirin
zaten
anlamı yok ki.
Zaten mahkeme kararına uymamış olursun
evet
değil mi? Yani.
Ondan sonra kapıda polisle karşılaşırsın.
Öyle.
Şimdi para cezası. Hmm. Tabii buradan kastettikleri TeknoSeyir'e emir verdik de kaldırmadı değil. Onlar Twitter'dan, YouTube'dan, aynen Google'dan tabii, bahsediyorlar. Tabii. Da adını
zaten
vermiyorlar.
Bakanla yapılan röportajda Twitter'dan bahsediyor.
Evet.
Hani kooperasyon yapıyorlar artık işte ortak çalışmaya falan daha açıklar vesaire evet diye.
Hmm.
Böyle bir
daha
şey gündeme geldi.
Daha önümüzdeki günlerde konuşuruz bunu.
Evet. Bu bugün nasıl çıktı gördünüz mü? İşte başbakanlara, bakanlara interneti kapatma yetkisi. İnterneti geliyor, kapatacaklarmış.
24 saat kararacak internet evet falan gibi. Bilmiyorum, basın
felaket abi.
Enteresan yorumluyor konuları. Hmm.
Abi ama onlar izleniyor da o yüzden. O ilgi çekiyor.
Biraz da anlamıyorlar.
Anlamıyorlar abi. Hiç
anlamıyorlar hiç etkisi de var.
Bilir kişi kalmadı basında. Ostix'te belirlenen önemli açık Apple tarafından otomatik güncelleme ile kapatıldı.
Apple'ın tarihinde ilkmiş evet, otomatik öyleymiş. Güncelleme. Şimdiye kadar hiç yapılmamış.
Evet.
Bu sistem hazırmış ama kullanılmamış. Hmm. İlk defa önemli bir güvenlik açığı.
Bu şey push
yöntemiyle sormadan evet yani sana geliyor direkt güncelleme. Bilgisayarına yükleniyor.
Evet.
Ve zaten hani basit bir güncellemede bilgisayar falan bile yeniden başlatman gerekmiyor.
Evet.
Ama sadece Apple'da da değil, bu Unix temelli, bizim Linux sunucularda vesaire falan da oldu. Bu zaman bilgisini alan işte sunucu servisin bir açığı tespit edilmiş. O kapatılmış.
Evet. Yani yine böyle hani biraz son dakika olan bir şey düştü bugün yine bir Türkiye gündemine. Alternatif operatörlerin lisanslarının iptali söz konusu.
Alternatif operatör kim?
Şimdi valla Serhat Dayan yazmış. 293 taneymiş Serhat abi. Sen kim diyorsun mesela ama 293
onların
tane.
Onların derneği falan var ya, telefon operatörleri derneği falan. Bu şey mi şimdi?
Serbest telekom hizmeti veren kurumlar abi.
Bunların hepsi IP bazlı telefon. Şimdi tamam, Turkcell'den internet alıyorsun. O da verdiği modem zaten Voice over IP destekli.
Evet.
Sana numara satmaya çalışıyor. Hat satmaya çalışıyor.
İşte bizim bildiğimiz hani neredeyse bütün internet sağlayıcılar var işte.
Hat da veriyorlar.
Süper online falan. Evet. Onlar dahil. Bir de bunların dışında daha ufakları da var işte. Biri falan gibi. Ama 293 hakikaten çokmuş ya.
O lisans almıştır da daha faaliyete geçmemiştir falan belki.
Öyle. 2 milyon kişi kullanıyormuş bunu yani tabi. Bu hizmetleri.
Şimdi bunların hepsini iptal ediliyor.
İptal edeceklermiş evet.
Ama alınmış olacak? Hak iptal edilemez ya. Yani
yenilenmeyecek sözde.
Yenilenmeyecek.
Vallahi sor, şey de şuymuş. Hani dinlenemiyorlar. Üstündeki konuşmalar, görüşmeler dinlenemiyor diye.
Allah Allah.
Böyle bir şey. Bu çok yeni bir haber. Bu daha bunun şeylere detayları gelir.
Valla yani, Voice over IP dinlenmiyor diye bir şey yok. Ben
sistemini kurarsan o da bir
şey. Ben Cisco Networkers etkinliğine davet edilmiştim. 2007 ya da 8'de gitmiştim. Adamlar orada Skype görüşmesini dinlediler ve böyle save as WAV dosyası olarak save etti adam görüşmeyi. Hani bunu şeyle snooping denen paketleri yakalama yöntemiyle yaptılar. Yani bunu bir demo olarak hani olabileceğini göstermek için yaptılar ve adam hakikaten işte network trafiğinin tamamını izliyor. Makine analiz ediyor. Makinenin kendi makinesinin üzerine yönlendiriyor. O makine de bütün o trafiği analiz ediyor ve o trafiğin içindeki sesli görüşmeyi takip edip ayırıyor. Ve sen de dediğim gibi save as WAV dosyası olarak desktop'a kaydediyorsun. Bu da 2007'nin mi 8'in mi ne teknolojisiydi? Bugün daha şeyi vardır
bu kadar
ama
operatörü,
yani altyapı şey değil.
Dinleyeceğine hepsine lisansını iptal etmek kolaydır abi.
Daha dertsiz oluyor evet. Demek.
Bakalım bu dediğim gibi çok yeni, konuşacağız gibi daha sonra. Tesla Roadster modelinin pillerini güncelliyormuş. Aracın menzili iki katına çıkacakmış.
Ben de o haberi merak ediyordum. Yeni gördüm.
Ya bu ilk çıkan aslında Tesla'nın. Biz hep şimdi gündemde şey var. Model S var.
Evet.
Hep o gündemde konuşuluyor falan. Veya daha yeni çıkan modelleri konuşuluyor ama bu ilk çıkan modeli Tesla'nın işte nedir elektrikli araba vizyonuna ilk katılan müşterilerin pillerini güncelleyeceklermiş. Aletin menzili 244 milden yaklaşık 400 mile çıkacakmış. 400 mil bayağı fazla ya, 600 kilometre yol demek yani.
Gayet iyi.
Çok iyi. Zaten bir depo benzinle de o kadar gidebiliyorsun değil mi?
Tabii.
Gerçi bunların dolması benzin kadar hızlı olmuyor ama.
Evet.
Bu ama arada önemli bir. Bu tabii bu güncelleme bu pillerdeki değişiklik diğer Model S falan gibi daha yeni modellere de gelecek önümüzdeki yıllarda.
Bu arada biz bu gündemi kaydederken rotuşlarını verirken yeni bir haber girdi.
Ne olmuş?
Kodak telefon, Android telefon ya, çıkaracakmış.
O fotoğraftaki ise hiç
Kodak
çıkmasın.
Kodak kapanmamış yani. Mıydı? Ne oldu?
İşte
İflas etti falan.
Süründü. Ölümden öldü. Dirildi. Geçen Eylül ayında haberde de belirtmişler. Bir sürü bölümünü falan kapatıp Hani tabelayı korumak için gereken her şeyi yapıp adam hani fotoğraf bölümünü falan, dijital fotoğraf bölümünü falan kapatmış. Tabelayı korudular yani. Bir ofisin ışıkları açık kalmasını başardılar. Şimdi de böyle bir şey de hani bunun sen Kodak'sın, fotoğraf makinesini icat eden adamsın, fotoğraf işini beceremedin. Şimdi de smartphone, Android telefon. Heh. Eminim ki güzel olur.
Evet, şimdi oyun kısmına geçeceğim. Abi şu 2014'ü son günleri bir huzur içinde terk etmek nasip olmayacak bize.
Maalesef.
Sony, Microsoft ikisi birlikte, Xbox Live daha doğrusu, PlayStation Network bitti, şey yaptılar, hacklendi, daha doğrusu saldırıya uğradı.
İşte Batı'da Noel gününe denk geliyor. Evet. Çalışmaz hale hacker saldırısıyla biz kullanıcıları gördüğümüz giremiyoruz.
Giremiyoruz.
Hani arka planda ne olduğu çok da bizi ilgilendirmez. Biz müşteriyiz, kullanıcıyız. Hem PlayStation Network hem Xbox Live işte 25 Aralık akşamından itibaren sorun yaşıyor.
Özetleyeyim mi?
Tabii ki.
Lizard Squad diye birisi, bir grup üstlendi saldırıyı. Bütün ikisine birden saldırdılar. İkisi birden down oldu. DDoS saldırısına benziyor diyelim. O karakterde bir saldırı. Hani girip bu içerideki bilgileri çalma evet, saldırısı evet. Değil.
Çalışmaz hale getirmek.
Evet. Bir de bunların rakibi varmış. Onlar da bunlara karşı Finest Squad diye bir şey. Bunlara diyor ki yani zaten bu adamlar, Lizard'lar daha önce açıklamışlar biz saldıracağız. Tamam. Hem de tarih vererek. Ötekiler de bunlar hiçbir şey yapamaz demişler. Biz koruyacağız demişler. Oo. Sony'yi. İşte şeyi Microsoft'u. Ama adamlar hakikaten işte hizmeti kestiler. Bunlar da sürekli geri açmak, o saldırıyı kesmek için karşı saldırı yaptılar. Hatta bir ölçüde de şöyle başarılı oldu. Bu adamların hepsinin bütün biyografilerini internete koydular. Hmm. Bu Lizard Squad'sa dair. Hepsi çocuk, çoluk çocuk çıktı bu arada. Bir tanesini tutuklatmışlar. Hatta o bilgiler sayesinde.
Şimdi ama, onu dedin haftaya da biz de Lizard Squad'sa.
Hayır adamlar biz tamam Going Dark deyip kaçmış gözüküyorlar. Kapatmış gözüküyorlar tezgah.
Valla Murat sonuçta ne oldu? Şimdi 25 Aralık, 26 Aralık Batı dünyasında Noel olduğu için çok önemli. Şu nedenle önemli. Hediye. Hediyelerin önemli bir kısmı da konsol falan. Benim bir arkadaşım dün şey dedi. Hiçbir şey diyemedim. Hani konuşuyorduk ya işte hackerlar şöyle yaptı bilmem ne. Ya bunlar hiç çocuk olmamış mı dedi. Doğru şimdi orada hani PlayStation 4 hediye gelmiş. Bütün yıl çocuk istemiş, ana babanın kafasını yemiş, uslu durmuş bilmem ne. PlayStation 4 hediye gelmiş, telefonu kuruyorsun, bağlıyorsun, giremiyorsun. Yani böyle hacker'ın da hackerlığını seveyim yani.
Kendisi de demek ki...
Kendisi de çocuk.
Kendisi de çocuk yani.
İşte çocuk, ne bileyim, benim arkadaşım ya bunlar hiç çocuk olmamış mı dedi. Ya o büyük sıkıntı. Bunun için yapılıyor zaten. İnsanların hayatını şey yapmak için, zorlaştırmak için. Yani mesela ne yaptım işte Christmas'ta kimse live'a giremedi benim sayemde. Aferin gel madalyanı vereyim. Şu kapının arkasındaki odunla birlikte.
Şimdi sürpriz bir isim çıktı aradan. Kim.com.
O da ne, kendine diyor şey ki, mi arıyor?
Ben doldurdum bu saldırıyı diyor. Ne yapmış biliyor musunuz? Tam diyor ben Destiny oynayacaktım. Kesildi diyor şey bağlantı. Adamlara Twitter'dan mesaj atıyor. Diyor ki saldırıyı durdurun size mega hesabı vereceğim. Hem de en kallavisinden. Bunlar da buna cevap veriyorlar. Tamam diyorlar. Gönder bekliyoruz. Hakikaten gönderiyorlar ve şey geliyor. Bunlardan mesaj geliyor. Sizi tamam Kim.com sayesinde bu teklifi sayesinde biz saldırımızı kestik.
Ya bu herif şu dünyanın gündeminden düşsün artık ya. Aman.
Sonuç itibariyle bak böyle bu rezilliğin ortasındaki firmalardan bakıyorsun. Biri Sony, biri Microsoft. Bir networklerini koruyamıyorlar.
Çocuklar.
Evet.
Ama şimdi zaten bu DDoS yani dağıtılmış denial of service hizmet vermeme uygulaması saldırısı 12 yaşında çocukların devleri indirebildiği bir olay, yöntem. Ve bunun şeyi yok. Hani kolay bir çözümü falan yok. Maalesef böyle.
Finest Squad denen takım hani Goya, Sony vesaireyi koruyanlar diyorlar ki bu gelen paketleri filtreleyecek kapasitede bir firewall uygulanmamış diyorlar.
Haklıdır. Evet.
Yani Levent Pekcan'ın paketiyle işte DDoS saldırısından gelen paketi ayırt edemiyor diyor.
Abi işte şey, o da garip değil mi ya? Sony gibi, Microsoft gibi büyük firmaların hani evet, bunları yapacak adamları bünyelerinde barındırmaları o, çok kolay.
O tür firewall'lar bugün İstanbul'daki bazı hosting firmalarında bile var. Bilmiyorum. Yani şunu da konuşmak lazım. Bilmiyoruz. Hani bir hosting firmasının trafiği falanla Xbox Live'ınki nasıl? Bilmiyoruz. Hani bir uzmanı gelse konuşsa belki de bizim aklımızı uçuracak neler belki söyler. De. Ne için iç yapısıyla alakalı şeyler söyler. Ben şey zannetmiyorum. Paradan kaçtıkları için falan böyle olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu rezillikler, basına yansıyan şu şeyler daha kötü. Hmm.
Yayından önce Sony'yi kontrol ettik, giremiyorduk.
Login oluyorduk ama dükkan falan çalışmıyordu.
Update yapamadık şeyi. Oyun update'i verdi, olmadı. Bir de Xbox'a girdik.
Xbox'ta
sorun olmadı.
Xbox çalışıyordu.
Çalışıyordu.
Şimdi şöyle, Xbox 360, ya yani Xbox'ın gece hiçbir servisi, Perşembe gecesi İstanbul'da, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hiçbir servisi çalışmıyordu. Sonra Xbox 360 gece 3 gibi geldi. Sonra da gece 5 gibi falan ben yatarken bütün servisleri gelmişti. Yani Xbox One, telefondaki Xbox falan gelmişti. Bugün galiba yine gitmiş gelmiş. Biz bu kaydı yaparken Xbox düzelmişti. PSN login oluyordu ama bazı
servisleri çalışmıyor.
Bazı kısımları çalışmıyordu.
Evet. Sony'nin PlayStation Now hizmeti Samsung TV'lere gelecekmiş.
Bunu da biz yıllar önce On Live'ı incelediğimizde, yani sunucu üzerinden sana oyunları oynatan, oyunu sunucuda hesaplatıp görüntüsünü sana internetten akıtan, stream eden sistemi incelerken bu ileride televizyonun içine gelir demiştik.
Evet.
İşte onun bir yansıması. PlayStation Now hizmeti PlayStation oyunlarını sunucuda çalıştırıyor, sana uzaktan oynatıyor. Televizyona hem de hani rakip firma Samsung televizyonlara bu içine rakip uygulama makip olarak abi, eklenecekmiş. Sony. Ama şey alacaksın, gamepad alman lazım, DualShock alman lazım.
Sony abi televizyon işinde biliyorsunuz geriledi. Yani orada rakip evet, ama işte Samsung'la.
Hayır, televizyon, Sony'nin kendi televizyonunda var mı bu hizmet? Yani 2013 yok, modellerde yok.
Yoktur.
2014'te geldi mi bilmiyorum. 2014 modelleri inceleyemedik biz.
Evet. Halo The Master Chief Collection sorunlarından etkilenenlere verilecek hediyeler açıklandı. Bunda ne sorun var?
Murat, şimdi bu bir skandal haline dönüştü. Hayda. Bu yılın en çok beklenen oyunlarından evet, biri Xbox One'da. Bir sürü sıkıntısı var ama en önemli sıkıntısı online boyutunda. Hı-hı. Sana rakip bulma, maç oluşturma falan kısmı, hani böyle 3 saat bekleme falan gibi sürelerden bahsediliyor. Hep Halo'nun bu maç kurma şeyi sıkıntılıdır, bekletir ama bu 3 saat değil. Bu sıkıntılar bitmedi. En sonunda geçen hafta Microsoft bir gönül alma hamlesi yaptı. Dedi ki bir kere bir, ama şöyle, şimdi bugün ben çıkıp çarşıdan bu oyunu satın alırsam ben bu hak hediyelere hak kazanmıyorum. Oyun çıktığında Aralık başında almış da mağdur olmuş insanlara. Bir ay Xbox Live Gold abonelik ücretsiz. İşte oyun içine özel başkalarına verilmeyecek avatar, işte başkalarına verilmeyecek logo, senin adının yazdığı künye falan. Ama onun dışında daha önemli şeyler var. Birisi işte Halo 2'nin haritalarından birisi. Önemli bir şey değil. Önemli de yani sokaklarda koşmanı gerektirecek bir şey değil ama öbürü çok hakikaten sürpriz. Şimdi Master Chief Collection'da anlayacağınız üzere Master Chief karakterinin olduğu Halo oyunları var. 1, 2, 3, 4.
Tamam.
Mesela Halo Reach çok nefis bir oyun olmasına rağmen yok. Çünkü orada Master Chief yok. Şimdi Halo serisinde bir de ODST diye bir Halo 3 ODST diye bir oyun var. Master Chief falan değil. Orada Spartan dediğimiz bu süper askerleri bile oynamıyorsun. Normal asker oynuyorsun Halo evrenindeki. O da yoktu. Onun yapılıp yine hani remake yapılıp bu ücretsiz tabii ki diğerlerine parayla satılacak. Ama Master Chief Collection'ı erkenden alıp da mağdur olduğunu iddia edenlere ücretsiz hediye edileceği belirtildi. Böyle bir jest yapıldı. Hmm. Ama tekrar söylüyorum, bu 19 Aralık'a kadar mağdur olmuşlara bu bedavalar var. 19 Aralık'tan sonra oyunu aldıysan sana diyor ki biz o sorunları çözdük. Ki çözülmedi aslında bazıları. Biz o sorunları çözdük, sen ağlama diyor. Bedava bir şey yok. Parayla.
Ubisoft da başka türlü bir şey diyor. Assassin's Creed mağdurlarına, Unity mağdurlarına bedava oyun vereceğiz size. Diyor. Ama diyor karşında beni mahkemeye vermeyeceksin diyor.
Ubisoft'un bu Unity mağdurlarına oyun vereceğini daha önce konuşmuştuk. Hatta Season Pass, ne diyelim, dönemlik kayıt, dönem aboneliği gibi sistemi iptal etmişlerdi. Oyun, kendi portföylerinden oyun vereceklerdi. Fakat satır aralarını okuyanlar şeyi fark etmişler. O oyun hediyesini alırsan şey hakkından feragat ediyorsun. Ubisoft'u mahkemeye verme, dava etme hakkından. Belki konuşmadık, hani habere yansımamıştı. Belki demin konuştuğumuz Master Chief Collection'da da aynı
muhtemelen
şey geçerli.
Vardır.
Ya bir de benim anladığım şey var. Bir kişi bile mahkemeye verebilir ki.
İşte verir ama oyunu bedava oyunu almaması lazım.
İşte almasın. Tamam. Yani verir ve emsal karar çıkarttırabilir. Hani bu çok da garantici bir şey değil.
Değil de işte en azından alanlar hakkından vazgeçmiş oluyorlar.
Yani.
Bu arada şimdi bu Unity'ye bakarken geri dönmek istemiyorum ama bu olaylı film Interview 750 bin download edilmiş ilk günde. Hmm. İşte olacağı bu tabii ki. O evet. Milyonlardır aslında. Evet. İndirip arkadaşına kopyalayan falan.
Evet. Bendeki haberler bitti. Şimdi biz haftaya döndüğümüzde Levent abi yeni yılda ölmüş olacağız.
Dönebilirsek 2015. Şimdi ilk gündemini yapacağız ama bir iki gün sızmış olacak içine 2014'ten.
Evet.
Biz şimdiden herkese iyi bir yıl dileyelim.
Evet.
Geçen yıldan ötürü de teşekkür edelim.
Facebook'taki şeyler gibi.
Harika bir yıldı.
Harika bir yıldı. Bir de o çıktı ya.
Parçası olduğun için teşekkürler. Adamcağızın
2010'da... Ona ben herkes küfür ediyor abi benim tabii. Listemdeki.
Şimdi şöyle, bu otomatik oluşturulan bir şey ya. Adamın 2014'te kızı ölmüş. Küçük çocuk daha kızı ölmüş. E tabii hani adam da profilinde yıl boyunca bu konu gündeme gelmiş. Çocuğun resimleri falan. Şimdi adama harika bir yıldı diye Facebook film hazırlamış. Çocuğun resimleri çıkıyor. Harika bir yıldı falan. Olacak iş değil. Bunu otomatik yaparsan böyle olur.
Evet.
Bende de şey resmi çıkıyor. Harika bir yıldı. Nintendo 8-bit konsol resmi falan çıkıyor. Çünkü ben de onları paylaşmışım. Harika bir yıldı. Ne güzel mouse, Microsoft mouse. Bu ne? İşte. Ya bir de şu var. Hani tabii kişilerin genel olarak hiçbir yıl harika geçmiyor. Yani. Manzaraya baktığında. Birazcık böyle günde 25 kişiden harika bir yıl falan gelince şey diyorsun. Ben nerede yaşıyorum, bunlar nerede yaşıyor? Herkes harika bir yıl geçirmiş.
Ya bir de şeyi anlamadım ben. Facebook bundan ne amaçlıyor? Hani böyle interaksiyonu arttırayım.
Hareket.
Paya mı gelsin?
Şey oluyor işte, o kadar paylaşılıyor diyorum işte 25 kişi.
Ne bileyim abi.
Dakikada geliyor. Olay.
Öyle.
Ya bir yandan şey güzel tabii. Hani şimdi senin profilinden resimler çekiyor. İşte bir müzik efektler uyguluyor. Müzik çalıyor falan. Ama bu işi bilgisayara bıraktın mı bayağı bir cacık oluşabiliyor.
Evet.
Ama normalde onu paylaşacak adamın bir izleyip
onay vermesi
tabii. Lazım.
Önce yani. Sana gösteriyor.
Tabii.
Onay verirsen paylaşıyorsun. Ben hemen onay verdim. Only me şeyi var ya. Gizlilik seçeneği. Kimse görmesin bunu.
Evet. 2014'ün son günlerinde yani önümüzdeki hafta biz değerlendirme aslında devam ediyor. Seneyi değerlendireceğiz.
Büyük gündemler yapacağız. Onlar tabii görüntülü olacak.
Evet.
Çok bir şey beklemesinler. Dansöz çıkmayacak.
Yok.
Bir evet. Ara öyle bir şey. Türkiye'nin bir ara en büyük derdi
buydu.
Yılbaşında dansöz çıkacak mıydı? Yani? Ben o günleri hatırlıyorum.
Ben de hatırlıyorum.
Ne acılar çektik. Bir de Zeki Müren çıkardı mutlaka.
Doğru.
Evet. Neyse o günleri geçtik. Zeki Müren kim? Zeki Müren sizlere ömür. Dansöz artık her dakika çıkıyor. Şey yok. Bir özelliği kalmadı. İşte yeni bir yılı da böyle tükettik.
Evet. Vallahi çok acayip bir yıl oldu
Teknoseyir için. 1 Ocak benim doğum günüm.
Doğru.
Teknoseyir'in doğum günü de 1 Ocak geçiyor Facebook'ta da onu hani başka şey yazın. Biz Mart ayında yayına başladık ama.
11 Mart mı? 1 Mart mı? Öyle bir şey galiba.
Ama biz Ocak ayında falan çalışıyorduk.
Tabii.
Hani 1 Mart hemen 28 Şubat'ta çekip 1 Mart'ta girmedi. Biz Ocak ayında falan çalışıyorduk aslında.
Doğru.
1 Mart'ta yayına başladı.
Evet.
Ama yani biz o yüzden 1 Ocak yazdık. Benimki ama bende öyle bir şey yok.
Teknoseyir'de o zaman 1 Ocak dersek ya 4 yaşında mı olacak?
Ben her yılbaşı şeyle uğraşıyorum. Bir sürü kişi. Hani bir sürü adam uğraşmamak için bir yazıp geçiyor ya. Herkes bana soruyor. Gerçekten böyle mi diye. Ya gerçekten bir özelliği yok ki. 1 Ocak'la yani 1 Ocak'ta doğmuş olmakla 26 Şubat 32 diyecektim o zaman. 30 Temmuz aynı olasılık aslında.
Tabii.
Bir şey değişmiyor. Ya, kolay. Demin Teknoseyir'de ilk başta konuştuğumuz gibi 100 bin abone olayında hesaplamalar kolay oluyor. Yaş hesabı yapmak kolay oluyor. O yüzden memnunum. Onun dışında hiç iyi bir şey değil. Doğum günün tatile geliyor. İşte ömrüm boyunca tembel oluyorsun o yüzden falan. Ya da şey var hani. Senin doğum günün hiçbir zaman senin doğum günü partin falan olmuyor. Herkes çünkü 31 Aralık'ta eğlenmiş, coşmuş, bilmem ne parasını da harcamış.
Evet, bir de bir tek hediye.
Ha, 1 Aralık'ta ha iki hem yılbaşı hem doğum günü arada entegre ediliyor. Bundle yapılıyor. 1 Ocak'ta herkes uyuyor abicim ya da evinde işte oyun oynuyor. Senin doğum günün ne kimin umurunda? O demin dün kutladık ya.
değil mi? Evet.
Neyse herkese iyi bir yıl dileriz Teknoseyir'den.
Sen bir şey diyorsun son olarak.
Ben de herkesin yeni yılını kutlayayım.
Peki o zaman yeni yılda görüşeceğiz. Seneye
ya bu espriyle acı çektirmeseydiniz insanlara. Lise şeylerine döndük, lise sıralarına döndük bu espriyle.
Evet. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.